İki şeyi ayrı bir şekilde söylemek istiyorum. Birincisi, Enver'in söylediği şey çok önemliydi. Küçücük bir şey, bizim çok küçük gördüğümüz sorun ya da çok küçük gördüğümüz bir günah bizim hayatımızı zehir edebilir. Bizim hayatımızı mahvedebilir. Türkçe'de çok güzel bir laf var. Ne derler büyüklerimiz? Küçücük sinek mide bulandırır. Sorun çok küçük olabilir. Günah çok küçük olabilir. Gerçi Rabbin gözünde, Tanrı'nın gözünde büyük, küçük, orta şekerli günah yok. Günah günahtır Rabbin gözünde. Ama eğer biz yanlışlığımızı, suçumuzu, eksikliğimizi, günahımızı Rabbin önünde açıkça söylemezsek, onun önüne açıkça getirmezsek, işte o küçücük sorun, o küçücük tilki, hani o tarlaların anasını ağlatan o küçücük tilkiler, kutsal kitapta okuduğumuz o küçücük tilkiler bizim hayatımızı mahvedebilir sevgili kardeşler. Ben belki bu örneği daha önce vermiştim sizlere. Benim bu elektrik işinden anladığım için bir komşu çamaşır makinesi bozulmuştu, eski tip makinelerinden, o merdaneli makinelerden. Evirip çevirdiğim yaklaşık yarım saat makinenin sorununu anlamaya çalıştım. Bulmakta zorlandım tabii ki. Ama alt tarafı çevirdiğimde merdaneyi tutan küçük bir civatanın paslandığını gördüm. O civatayı çıkarttım. Onu güzelce temizledim, yağladım ve tekrar yerine taktığımda makine çalışmaya başladı. Koskoca mekanizma, koskoca makine, küçücük bir pas onun hareketini engelliyordu. Bizim hayatımızda küçücük bir günah, bizim hayatımızda küçücük bir sorun bizim Tanrı ile olan ilişkimize zarar getirebilir. Bizim o ilişkimizi sağlıklı bir şekilde kurmamıza engel olabilir. Gelin, gelin o küçük tilkileri kovalım tarladan, yaşam tarlasından. Gelin o küçücük günahları Rabbimizin önünde kusalım. Öyle ki buradan giderken Rabbin sözünü almış, gönenmiş bir şekilde buradan ayrılalım, gidelim. İkincisi de Sami'nin söylediği Rabbin buyrukları, 19. mezmurda Rabbin buyrukları paktır, arıdır, temizdir. Onun buyruğunun hiçbirinde leke yoktur, eksiklik yoktur. Biz o buyruğun arkasındaki nedeni anlamasak bile onun buyruğu paktır. Ne diyor biliyor musunuz? Cana can katar ve gözleri aydınlatır. Gerçekten Rabbin yine bir buyruğuyla burada karşılaşacağız. Ama o buyruk burada çiğneniyor Adem'le Hava tarafından. Ama yine Rab seven Rab onları günah içerisinde bırakmıyor. Hatırlarsanız geçen hafta 3. bölümün 6 ve 7. ayetlerine anımsarsanız açıklık getirmiştim. Birlikte açalım. 3. bölümü Tekvin, Yaratılış kitabının 3. bölümü. İlk sayfa hemen. 2. 3. sayfa olacak. 3. bölümden bakıyoruz. Ve o 3. bölümün 6. ve 7. ayetlerine açıklık getirmeye çalışırken özellikle şu gerçeğin altını çizmiştim. Havva meyveyi yedikten sonra değil, Adem meyveyi yedikten sonra ne olmuştu? Gözleri açılmıştı. Bunu özellikle açıklamıştım, vurgulamıştım. Neden? Çünkü Havva şeytan tarafından aldatıldı ama Adem'in bir hakkı vardı, seçme hakkı vardı. Ama Adem seçimini yanlış yönde kullandı, karısından yana kullandı ve dolayısıyla ne oldu? Günaha düşmüş oldular ve her ikisinin de ruhsal gözleri açılmış oldu. Onun için Pavlos bu konuyu dile getirirken Romalılar 5. bölümde özellikle Adem'i sorumlu tuttuğunu söylemiştim. Orada 18 ve 19. ayetlerde, özellikle 19. ayette, Romalılar 5. bölümün 19. ayetinde bir adamın söz dinlemezliği yüzünden birçokları diyor günahkar kılındı. Demek ki bir tek kişinin günaha düşüşü tüm insanlığın günahlı olmasına, günah mayasıyla mayalanmış olmasına ne yaptı? Bir araç oldu, bir vesile oldu Adem. Demek ki Adem insan soyunun ve aynı zamanda eski yaratılışın başıydı. Bunu söylemiştim geçen hafta. Ama Adem'in eski yaratılışın başı olması ve Adem'in günaha düşmesinden dolayı dünyamıza ölümün girmesi, ölümün hala günümüzde egemenlik sürmesi, ama bunun karşısında da buna tam ters bir şekilde yeni yaratılışın başı da İsa Mesih'in olduğunu açıkça vurgulamıştım. Ve kutsal söz bize diyor ki bir kişi Mesih'te ise, Yuhanna 5:17'de bir kişi Mesih'te ise yeni yaratıktır. 2. Korintoslar 5:17, yanlış söyledim. 2. Korintoslar 5:17'de bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Her şey geçmiştir. Artık her şey yepyeni olmuştur. Bir taraftan günahın hükmüyle ölüm egemenliğini sürerken bir taraftan da Tanrı'nın inayeti, Tanrı'nın kayrısı bu yeryüzünde egemenliğini sürdürmektedir. Ne zamana kadar? İsa'nın tekrar gelişine kadar. Artık İsa geldikten sonra kayra dönemi, inayet dönemi, lütuf dönemi son bulacak. O zaman yargı kürsüsü kurulacak ve tüm insanlık orada yargılanacak. Evet. Bir de belki anımsarsınız, bu Havayla Adem'in denenmesinde, daha doğrusu Havanın denenmesinde, İsa'nın çöldeki denenmesiyle bir karşılaştırma yapmıştım. Hatırladınız mı? Hava Adem bahçesinde denendi şeytan tarafından. İsa da aynı şekilde çölde denendi. Ve denenmenin üç boyutlu olduğunu söylemiştim. Neydi o üç nokta? Hatırlayabilecek misiniz? Ne diyordu? Havva ağacın meyvesini yemek için uygun olduğunu gördü. Demek ki Havva bakıyor, ağacın meyvesini uygun olduğunu, yemek için uygun olduğunu görüyor. Bu neye hitap ediyor? Bedene. Demek ki birincisi bedenin tutkusu. İkincisi Havva meyvenin güzel olduğunu gördü. Havva baktı meyveye ve meyvenin çok güzel olduğunu gördü. Bu neye hitap ediyordu? Göze hitap ediyordu. Demek ki gözün tutkusu. Bedenin tutkusu, ikincisi gözün tutkusu ve üçüncüsü de Havva bilgelik kazanmak için meyvenin çekici olduğunu gördü. Burada ne görüyoruz? Meyvenin çok çekici olması gösterişçilik ortaya giriyor, değil mi? Demek ki yaşamın gösterişçiliği. Bunu kutsal söz çok güzel bir şekilde 1. Yuhanna 2. bölümün 16. ayetinde betimliyor. Diyor ki dünyadaki şeylerin tümü, 1. Yuhanna 2:16'da dünyadaki şeylerin tümü bedenin tutkuları, gözün tutkuları ve yaşamın gösterişçiliği babadan değil dünyadandır. Demek ki dünyasal çekicilik bizim hayatımızda çok etken. Şeytan bu çekiciliği çok harika taktikleriyle, kurnazca yaklaşımlarıyla bizi kafa üstü getirebiliyor sevgili kardeşler. Adem'le Hava günaha düşer düşmez ne oldular? Her ikisini de gözleri açıldı ve çıplak olduklarını anladılar. Ama biz ikinci bölüme çalışırken ne öğrenmiştik? Adem'le Hava'nın çıplak olduklarını öğrenmiştik. Onlar zaten çıplaktılar. Ama onların bir farkı vardı, utançları yoktu. Çıplaktılar ama utanç nedir bilmiyorlardı. Ne yaptılar daha sonra? İncir yapraklarıyla utançlarını örtmeye çalıştılar. Günahtan gizlenmeye çalıştılar. Ama başarabildiler mi? Başaramadılar. Burada ne görüyoruz? Burada şu gerçeği görüyoruz. İnsan kendi çabasıyla, kendi gücüyle, kendi varlığıyla suçunu, günahını örtecek güçte ve yetenekte değil. Bunu ileride göreceğiz daha sonra. Çözüm Tanrı'dan geliyor. İnsan günahını kesinlikle örtemez. Demek ki Adem'le Hava'nın ilk kez vicdanlarının gözleri açılıyordu. Demek ki vicdan vardı yüreklerinde ama vicdan işler durumda değildi. Neden değildi? Çünkü iyi kötü arasındaki ayrımı yapamaz durumdaydılar. Yani saftılar, bir çocuk gibi saf ve temizdiler. Kötü nedir bilmiyorlardı. Ama onların mutlulukları için, onların oradaki yaşamlarının devamı için kötülüğün ne olduğunu bilmeleri gerekmiyordu sevgili kardeşler. Onların yapması gereken tek bir şey vardı, Adem'in ve Hava'nın sahip oldukları bilgide gelişmek, Tanrı'ya sadık kalarak o sahip oldukları tanrısal bilgide gelişmek, o bilgide gelişerek Rab'de, Tanrı'da kök salmak. Onların yapması gereken buydu. Ama ne yaptılar? Bunun tam tersini yaptılar. Demek ki günahın sonucunda insanın vicdanı ilk kez harekete geçmişti. Ve bunun sonucunda da ne yaptılar? İlk kez birbirlerinin çıplak olduklarını fark ettiler. Demek ki bu vicdan dediğimiz olgu nedir? İyi ya da kötü, doğru ya da yanlış olduğunu bize gösteren bir yargıç, içsel bir yargıç. Bizim vicdanlarımız bir yargıç gibi. Yanlış yaptığımızda yanlış yapıyorsun diyor, doğru yaptığımızda doğru yapıyorsun diye bizleri uyarıyor. Ve bunu Romalılar 2. bölümde 15. ayette açıkça okumuştuk. Suçlayan ya da savunan bir yargıç olduğunu. Bunu bu şekilde hatırlatmak istiyorum. Şimdi biz Türkçe'de bazen şu ifadeyi kullanırız bazı insanlar için. Deriz ki bir insan çok korkunç bir şey yaptığında ne kadar vicdansız deriz, değil mi? Bir ifade kullanırız, vicdansız. Bu tür kişilerin vicdansız diye nitelendirdiğimiz kişilerin gerçekten vicdanı yok mu? Onların vicdanı yok mu? Tabii ki onların vicdanı var. Ama günaha karşı çok duyarsız oldukları için, artık günah ile yaşamak onların bir yaşam parçası olduğu için, ona artık alıştıkları için, artık onlar için pek bir şey fark etmiyor. Vicdan hareket halinde değil artık. Dedik ya, Kızılderililer öyle söylemişler. Amerikan yerlileri öyle söylemişler. Vicdan okun o sivri ucu gibidir. Yanlış bir şey yaptığında sana yönelir ve kalbine batmaya başlar. Batar, seni acıtır, acı duyarsın. Ama eğer kendini düzeltmeyip doğruyu yapmazsan artık o acıyı duymaz hale gelirsin. Yani acıya alışırsın artık. O açıdan vicdan böyle kişiler için kutsal söz diyor ki 1. Timoteos 4. bölümde vicdanları dağlanmış kişilerdir diyor. Yani vicdanları artık duyarsızlaşmış. Günahtan dolayı artık duyarsız hale gelmiş. Onun için Timoteos mektubu çok güzel açıklamış bunu. Vicdanları dağlanmış kişilerdir diye. Demek ki Adem ile Hava Tanrı'nın önünde tövbe etmeleri gerekirken tam tersine günahlarını örtmeye çalıştılar. Bugün insan da ne yapıyor? Günahını örtbas etmeye çalışıyor. Demek ki bu bir bize bırakılan miras. Adem'le Hava'dan bize kalan bir mirastır. Çok büyük bir miras. Bugün ben de suçumu kabul etmiyorum. Ben yapmadım diyorum, o yaptı. Sana soruyorum, sen mi yaptın? Yok diyorsun, yanımdaki yaptı. Ona soruyorum, sen mi yaptın? Yok diyor, arkamdaki yaptı. Bugün insan günahını kabul etmeyip, suçunu kabul etmeyip suçluyorsa bir başkasını, Adem'le Hava'nın eseridir. Ondan kalan bize bir mirastır sevgili kardeşler. Bugün insan nasıl yapıyor bunu? Genelde dini vecibelerle yapıyor, değil mi? Eğer günahlı olarak hissediyorsa kendisini, yanlış yaptığını hissediyorsa ya camiye koşuyor ya da kiliseye koşuyor. Ya da bağlı olduğu inancın tapınağına koşuyor. Günahını örtmek için. Ama günahını örtebiliyor mu? Tabii ki kesinlikle hayır. İşte burada da incir ağacının simgesel anlamı bu. Dini işlerle günahımızı örtme çabası. Oruç tutmak, zekat vermek, onu yapmak, bunu etmekle gelecekteki o cennete yer hazırlamaya çalışıyor insan. Ama asıl önemli olan Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu anlayıp onu kabul etmekte sevgili kardeşler. Onun için İsa bu tür kişileri müthiş derecede kınadı ve sert bir şekilde eleştirdi. Örneğin Ferisiler, din adamları. Onlara dedi ki dıştan boyalı mezar duvarları. Niye bunu kullandı? Dıştan boyalı mezar duvarları. Mezar nedir mezar? Mezarın içi çürüktür değil mi? Kokmuş. Ama dışı çok güzel. Mermer kaplı, çiçeklerle süslü, insanı adeta çekiyor. Ama içi gidik. Ama dıştan güzel. Eğer biz günahımızı örtmeye çalışırsak bizim durumumuz da aynı bu şekildedir. Dıştan çok güzel, gülüyor, gülücükler saçıyor. Ah diyorsun, ne kadar iyi bir insan. Ama adamın içi gidik. O elmanın içerisindeki kurt gibi içini yiyip bitiriyor. Leş gibi, bir ceset gibi kokuyor yüreği. Önemli olan ne demiştim, son söz bunu söylemiştim. Geçen hafta demiştim ki eğer biz içten temiz olursak gerçekten iman aracılığıyla, o zaman dıştaki temizlik yapmacık olmayacak. Demek ki gerçek anlamda yürekten, içten temiz olmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar, ki dışarıdaki yansıma mezar duvarları gibi değil, yüzeysel, tam tersine arınmış, paklanmış, temizlenmiş, gerçek anlamda dışarıya yaşamını en güzel bir şekilde yansıtan kişiler olaraktan olmamız gerekiyor. Evet, bugün yine birkaç ayete bakacağız bugünkü konuşmamda. Bunu özetledim. Geçen hafta yaptığımız konuşmayı bir özet yaptım sadece. 8. ayetten başlıyoruz. 8. ayet ve 13. ayete kadar. Günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. Düşünün sevgili kardeşler, her şey uyum içerisindeyken, bir düzen içerisinde hareket ederken ve aralarında korku diye bir olgu söz konusu değilken, günahın sonucu birdenbire ilginç bir tutum sergileyerek ne yapıyorlar? Korkuya kapılıyorlar. Neden birdenbire korkuya kapılıyorlar? Onlarda korkuyu oluşturan neydi? daha önce korkmayan kişiler, daha önce tam bir uyum içerisinde bir yaşam yaşarlarken bu kişiler niye birdenbire korku içerisine düştüler? Çünkü sevgili kardeşler, bugün de günümüzde de olduğu gibi insan ciddiye almadığı günah olgusu insanın yüreğinde, günahın sonucu insanın yüreğinde büyük bir şekilde utanç ve suçluluk duygusunu üreterek ne yapıyor? İnsanı Tanrı kucağından alıyor. Tanrı ile olan ilişkisini günah ne yapıyor? Bozuyor, parçalıyor ve zedeliyor. Ve günah ne yapıyor? Sadece korku getirmiyor, aynı zamanda bir gizlenme söz konusu. Günahtan dolayı Tanrı'dan gizlenmek zorunda kalıyorlar. Adem ile Hava utandılar. Neden utandılar? Çünkü çıplaktılar. Adem ile Hava kendilerini suçlu hissettiler. Neden suçlu hissettiler? Çünkü Tanrı'ya karşı gelmişlerdi. Yeme, kesinlikle ölürsün dediği ağacın meyvesinden yemişlerdi. Demek ki burada şu gerçek ortaya çıkıyor. Suç ve korku her zaman birlikte hareket ediyor. Suç ile korku birlikte hareket ediyor ve ne yapıyor? Suç, korku ve onun sonucunda ortaya çıkan utanç insanın içsel varlığını, kalıbını otomatikman değiştiriyor. Çok ilginç bir kalıp içerisine sokuyor insanı bu tür olay. Demek ki Adem ile Havva bunun sonucu artık içsel anlamda değişerek güzel ve hoş anlamına gelen Aden bahçesinden artık tat alamaz. Ağaçlar bir şekilde hizmet ediyordu. Doğa, Tanrı'nın yarattığı o doğa, o tabiat onlara destek oluyordu. Onlara yardımcı oluyordu. Ama şimdi aynı doğa, aynı ağaçlar onları ne işine yarıyor? Onların ne işine yarıyor? Günahtan gizlenmelerine ancak yarıyor. Ağacın yapraklarından günahlarını, suçunu gizlemeye çalışıyorlar. Gerçekten sevgili kardeşler, Tanrı'nın doğasına baktığımız zaman gerçekten Tanrı'yı bize en güzel bir şekilde yansıtan, gösteren bir pencere konumunda. Ama Adem ile Hava günaha düştükten sonra bu pencereyi kapatıp Tanrı'yı dışarıda bıraktılar. Kendi isteklerini yerine getirdikleri için. Adem ile Hava Tanrı'dan uzaklaştılar. Tanrı ne yaptı? Dokuzuncu ayette ne diyor? Rab Tanrı Adem'e neredesin diye seslendi. Adem ile Hava kaçış peşindeyken, kaçarlarken Tanrı onlara dedi ki neredesin? Tanrı bilmiyor muydu onların nerede olduğunu? Bu neredesin sorusu sevgili kardeşler çok önemli bir sorudur. Bugün bu neredesin sorusu bu yeryüzünde yaşayan her bir insan için geçerli olan bir sorudur. Neredesin sorusu çünkü insanın nasıl bir durumda olduğunu gösteren bir sorudur. Yani insan günahtan dolayı kayıptır. Bu neredesin sorusu bunu ortaya çıkartıyor. İnsanın durumu Tanrı gözünde günahından dolayı kayıptır. Ama Tanrı insanı o kaybolmuşluğun içerisinde bırakmadı. Ne yaptı? Ne yaptı? Tanrı harekete geçti. Ve ne yaptı Tanrı? İnsana doğru gitti. Bu neyi gösteriyor? Tanrı'nın inayetini, Tanrı'nın lütfunu. Demek ki Tanrı'nın neredesin sorusu insanın durumunu gösterirken, Tanrı'nın araması da Tanrı'nın bize karşı tutumunu gösteriyor. İnsan kayıptır ama buna rağmen Tanrı insanı seviyor ve inayetiyle, lütfuyla, kayrasıyla onu kurtarmak istiyor. Onun için Tanrı harekete geçti. Adem ve Hava normalde günahtan dolayı pişmanlıklarını dile getirmeleri gerekirken ve tövbe aracılığıyla Tanrı'nın bağışını almaları gerekirken, istemeleri gerekirken Tanrı'dan kaçtılar ve ondan gizlendiler. Ve Tanrı harekete geçerek onları aramaya başladı. Tanrı sözü kutsal kitapta çok güzel dile getiriyor bu gerçeği. Romalılar 3. bölümde. Ayet 11'de diyor ki, anlayışla davranan kimse yok. Tanrı'yı arayan kimse yok. Hepsi günah işledi. Günahlısın, günahlıyım, günahlıyız. Ve günahtan dolayı da Tanrı'nın gözünde çaresiz ve güçten yoksun kişileriz sevgili kardeşler. Demek ki bizim 8 ve 9. ayetlerden ne anlıyoruz? 8 ve 9. ayetlerden bize anlatılmak istenen gerçek nedir? Birincisi, açıkça görüyoruz ki Tanrı biz insanlarla ilişki kurma çabası içerisinde. Bu gerçek ortaya çıkıyor. Tanrı insanla ilişki kurma çabası içerisinde. Ama öbür taraftan da seven Tanrı, onlara değer veren Tanrı, onları günahın getirdiği sonuçla baş başa bırakmadı sevgili kardeşler. Yani bir şekilde Tanrı insanla ilişki kurmak istiyor. Öbür taraftan da insan günahından dolayı Tanrı'dan kaçıyor. Bu iki önemli gerçeği burada anlamamız lazım. Ben her zaman şunu söylüyorum sevgili kardeşler. Tekrar burada söylemek isterim. Bizim inancımızı, Mesih'te olma gerçeğini diğer bütün inançlardan ayıran en büyük temel gerçek şudur. Birçok inançlarda bir takım kuralları yerine getirerekten Tanrı'ya ulaşma çabası vardır. Ama Mesih'te olmak, Mesih inancında çok farklı bir gerçek var. Tanrı bize doğru geliyor. Demek ki bize doğru gelen bir Tanrı, hamdolsun. Bizim ona gitme gücümüz yok. Çünkü günahlıyız. Güçten yoksunuz. Çünkü çaresiziz. Çünkü zayıfız. Ama bunu bilen Tanrı bizi günah içerisinde terk etmedi. Ne yaptı? İsa Mesih aracılığıyla bize doğru geldi, hamdolsun. Bizi kurtarmak için Tanrı harekete geçti. Adem'le Havva'yı kurtarmak için Tanrı harekete geçmesi gerekiyordu. Bugün insanlığı kurtarmak için Tanrı İsa Mesih aracılığıyla yine bize doğru gelmesi gerekiyordu sevgili kardeşler. Yüce Tanrı 6 günlük bu yaratma işinde, kusursuz yaratılışta, o yaratılışı tamamladıktan sonra 7. günde ne yaptı? O yaptığı işte dinlendiğini okumuştuk 2. bölüme bakarken. Tanrı 6 günde kusursuz bir şekilde dünyayı yarattıktan sonra artık 7. günde ne yaptı? Yaratmış olmanın, tamamlamış olmanın o güzelliğini, o mutluluğunu büyük bir zevkle onu seyrederekten yaşıyordu Tanrı. Ama Tanrı o mutluluğun, o tadın içerisindeyken Adem'le Havan'ın itaatsizliği, onların günaha düşüşü ne yaptı? Tanrı'yı tekrar harekete geçirdi. Demek ki Şabat günü, Sept günü bozulmuş oldu. Tanrı'nın harekete geçmesiyle. İsa Mesih de aynı şekilde Luka 19. bölümde 10. ayette okuyoruz ki insanoğlu yitirileni aramaya, kaybolanı aramaya ve kurtarmaya geldi diyor. Tanrı İsa Mesih aracılığıyla kaybolan seni, kaybolan beni kurtarmak için geldi. Demek ki İsa da harekete geçti. Günah ne yaptı? Tanrı'yı harekete geçirdi. İsa Mesih Sept gününde, Şabat gününde Yuhanna 5. bölümde okuyoruz. Hastayı iyileştirdi. Sept günüydü. Ve Yuhanna 9. bölümde doğuştan kör adama şifa verdi. Yine Sept günüydü. Ve Ferisiler İsa'yı eleştirdiler. Senin yaptığın yanlıştır dediler. Sept gününde çalışman gerekmiyor. Ama İsa çok güzel bir şey söyledi. Ne dedi? Dedi ki, babam şu ana dek çalışmaktadır. Eğer babam çalışıyorsa ben de çalışıyorum. Rab bugün çalışıyor. Hamdolsun. Kutsal kitap bize bu gerçeği çok açık bir şekilde açıklıyor sevgili kardeşler. Kutsal Ruh diyor, sizlere geldiğinde güç kuşanacaksınız. Dünyanın en ırak köşesine kadar benim tanıklarım olacaksınız diyor. Demek ki bugün de kilise aracılığıyla Kutsal Ruh ne yapıyor? Kaybolanları bulup Tanrı'ya gelmelerine aracı oluyor. Kimi kullanıyor? Recep'i kullanıyor. Kimi kullanıyor? Sami'yi kullanıyor. Hatice'yi kullanıyor. Ahmet'i, Mehmet'i, Enver'i kullanıyor. Ya da Hasan'ı kullanıyor. Ayşe'yi, Fatma'yı kullanıyor sevgili kardeşler. Bugün de Rab bizler aracılığıyla, Kutsal Ruh'un işlemesiyle insanları kendine çekiyor. Çekmeye de devam edecektir. Bu neyi gösteriyor? Bu neyi gösteriyor bize? Recep'in tövbe edip Rab'be gelişi, Enver'in tövbe edip Rab'be gelişi, Sami'nin tövbe edip Rab'be gelişi neyi gösteriyor bize? Rab'bin çalışını gösteriyor. O zaman diyebilir miyiz ki İsa Mesih'in yeryüzüne geliş amacının gerçekleştiği bir şekilde? Ben eğer Rab'be geldiysem ve İsa da kaybolanları kurtarmak için yeryüzüne geldiyse bu ne demektir? Demek ki bu gerçekleşmiştir demektir. Ben bunun kanıtıyım. Her birimiz bunun kanıtıyız sevgili kardeşler. Rab bir şekilde hamdolsun yeryüzüne geliş amacının bir tür gerçekleşmesi demek oluyordu bu. Hamdolsun. Ve 10 ve 12. ayetlere hızlı bir şekilde bakalım. Adem bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü çıplakçım, bu yüzden gizlendim dedi. Rab Tanrı, çıplak olduğunu sana kim söyledi diye sordu. Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin? Adem, yanıma koyduğun o kadın var ya, işte o kadın bana o ağacın meyvesini bana verdi, ben de yedim diye yanıtladı. Tanrı, sevgili kardeşler, yüce Tanrı, her şeyin üzerinde egemen olan, her şeyin hakimi, yüce olan Tanrı, Tanrı olduğu için başkaları tarafından bilgilendirilmeye ihtiyacı var mıdır? Kesinlikle ihtiyacı yoktur. Neden? Çünkü o her şeyi bilendir, hamdolsun. Peki o her şeyi bilense eğer, neden acaba Tanrı bir takım sorularla Adem ve Hava'ya yaklaşma gereği duyuyor? Neden bir takım sorular soruyor onlara? Neden bu soruları sorma gereği duyuyor Tanrı? Madem ki her şeyi biliyor, niye sordu bu soruları onlara? Bunun mutlaka bir amacı olduğunu düşünüyorum. Bence sevgili kardeşler, Tanrı'nın sorduğu bu sorularda, yani sana yeme dediğim ağacın meyvesinden yedin mi diye soru sorduğunda, Tanrı çok iyi biliyordu yasak olan meyveden Adem'le Havan'ın yediğini. Ama Tanrı yine bu soruyu onlara sordu. Neden sordu? Onlara şunu diyordu: kendinize gelin. Size yeme dediğim ağacın meyvesinden yemekle, dikkat edin, benim buyruğumu ayaklar altına aldınız. Kendinize gelin. Yani Tanrı bu soruyu onlara sormakla onların kendine gelmelerini sağladı ve o günahın getirdiği sonucu onlara açıkça gösterdi ve onlara şunu gösterdi: bak dedi, siz bu gerçekleri görmelisiniz ve bunun sonucunda da samimi bir şekilde, sadık bir şekilde günahınızı açıkça itiraf etmelisiniz. Tanrı bu gerçekleri onların gözünün önüne getiriyordu bu soruyu sormakla. Ama onlar tam tersini yaptılar. Tanrı bu durum karşısında ne yaptı? Sert bir dille onları yargılayıp tamamen ortadan kaldırdı mı? Tanrı onları tamamen pat küt işini bitirirdi, ortadan kaldırırdı. Yeni bir tane Adem ve Hava yaratırdı Tanrı. Yapabilecek güçteydi. Ama onları yeni baştan ortadan kaldırıp yeni baştan Adem ve Hava yaratmadı. Ne yaptı? Onlara sevgiyle, şefkatle yaklaştı. Yeme dediğim ağacın meyvesinden mi yediniz? Size yapma dediğim şeyi mi yaptınız? Ve onlar ne demesi gerekiyordu? Şimdi ben çocuğuma yaklaştığım zaman, bazen yanlış yaptığı zaman, Ercan ya da Yasemin ya da Aydın, ben sana onu yapmadım babacığım. Sen onu mu yaptın? Ben bunu bu şekilde sevgiyle söylerken, o hemen böyle boynu bükük masum bir şekilde suçunu görerekten, Adem ve Hava bunu yapmasın dedi. Tanrı o soruyu sorduğunda, evet Rabbim, evet, bağışla beni, affet beni, ben yanlış yaptım, senin yeme dediğin meyvenin, ağacın meyvesinden yedim demesi gerekirken ne yaptı? Adem hem eşini suçladı, hem eşini suçladı. Bırak eşini suçlamayı sevgili kardeşler, hem de Tanrı'yı suçladı. Hem de Tanrı'yı suçlamış oldu. Hava ne yaptı? Hava da yılanı suçladı. Demek ki bahaneler boldu. Ama suçu kabullenip de tövbe eden yoktu. Tövbe etmek yoktu. Ne kadar çok bahane üretiyoruz değil mi sevgili kardeşler? Suç işlediğimiz zaman, haksız olduğumuzu gördüğümüz zaman, haksızım, yanlış yaptım, ben yanlışım demektense bin dereden su getiriyoruz değil mi? Birçok bahaneler üretiyoruz. Birçok nedenler ortaya koyuyoruz. Adem de Hava da bunu yaptı. Bugün biz de aynısını yapıyoruz değil mi? Ama Rabbim beklediği açıkça günahımızı söylememiz sevgili kardeşler. O kadar ilginç ki günah konusunda insanın tepkisi hiç değişmemiştir sevgili kardeşler. Adem Tanrı'nın neredesin seslenişini duyunca günahının örtülü kalması için bin dereden su getirdi ve ilginç olan, kendi kemiğinden, kendi etinden yaratıldı diye ona kadın adını veren, kendisi o adı verdi karısına. Onu çok seven, ona çok değer veren Adem, karısına nasıl davrandı? Bir nesneymiş gibi, bir şeymiş gibi davrandı. İşte bu kadın var ya, şu kadın, şu gördüğün kadın, şu yanıma koyduğun kadın, işte o kadın var ya, Hani bana yardım olacaktı o kadın? Hani bana yardım edecekti o kadın? Hani bir yardımcı olaraktan bana vermişti o kadını? İşte o kadın var ya, o kadın. Bir canım, eşim, tatlım değil. İşte o kadın var ya, o kadın. Beni ayarttı ve yasak meyveden yedim. Ne yaptı? Bunu deyince ne yaptı? Hatice kardeş ne yapmış oldu? Bunu yiyince ne yapmış oldu? Tanrı'yı suçlamış oldu. Değil mi? Tanrı'yı suçlamış oldu. Havayı suçlarken aslında Tanrı'yı suçluyordu bize bir yerde de. Günahın gölgesi bile olmayan Tanrı'yı suçluyordu. Çok korkunç bir şey. Sizleri gerçekten şu sözlerle baş başa bırakmak istiyorum. Günahkar olan insanın yapması gereken, yerine getirmesi gereken, bugün de hala geçerli olan bir sorumluluğu var. Günahını görmesi, günahını kabul edip Tanrı'nın önünde açıkça söylemesidir sevgili kardeşler. Yani tövbe etmesidir. Eğer tersini yaparsa korkunç yargı o kişiyi beklemektedir. Korkunç yargı. Ama tövbe ettiğimizde aynı Tanrı af ve kurtuluş sağlayarak bağışlama dileyen kişi için o af ve kurtuluşu bir miras olaraktan verecektir. Ne anladık bu birkaç ayetten? Nasıl bir gerçek ortaya çıktı bu birkaç ayetten? Ne anladık? Kaçış çözüm mü? Ha? Günahımızı örtmeye çalışmak, suçumuzu kamufle etmeye çalışmak, Tanrı'nın önünden kaçmak çözüm mü? Tanrı diyor ki 139. mezmurda, çok ilginçtir. 139. mezmurda diyor ki Tanrı, Ya Rab, eğer göklere çıksam, 8. ayet, eğer göklere çıksam sen oradasın. Ölüler diyarına yattığım yatağımı sersem sen oradasın. Ve diyor ki, ben nereye gitsem sen yine oradasın. Ve 12. ayet diyor ki, karanlıkta senden gizlemez ve gece gündüz gibi ışır. Karanlık ve ışık senin için birdir. Ve diyor ki başka bir ayet, onu hemen söyleyeceğim. Diyor ki, gözlerin beni cenin iken gördü ve daha onlardan hiçbiri yokken benim için tayin olunan günlerin hepsi senin kitabında yazılmıştır. 16. ayet diyor. Demek ki Rab bizim ne yaptığımızı görüyor. Biz Rabbin önünden kaçmamız mümkün değil. Denizin dibine de insen Tanrı orada. Tepeye de çıksan orada. Nereye gitsen git Tanrı orada sevgili kardeşim. Onun için kaçış çözüm değil. Kaçış acı bir sondur sevgili kardeşler. Acı bir son. Onun için kutsal söz İbraniler 3. bölümde diyor ki 11. ayette, günahın aldatıcılığıyla yürekleriniz nasırlaşmasın. Yani günah sizi aldatıyor, o günahın aldatmasıyla sizin yüreğiniz nasırlaşmasın. Yani nasırlaştı mı yürek artık? Duyarsız oluyor değil mi? Yani artık günahın aldatmasıyla yüreğiniz nasırlaşmasın, günahınızı açıkça benim önüme getirin. Ve son olarak şunu söylüyorum sevgili kardeşler, Hiçbir zaman unutmayın. Sami kardeş bugün 19. mezmuru dile getirirken, buyrukların önemini dile getirirken, ben de aynı düşünceyle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Tanrı'nın bizlere verdiği buyruklar bizlerin yararı için. Eğer biz o buyrukların arkasındaki nedeni ya da nedenleri anlamasak da o buyruklar her birimiz için yararlıdır. Tanrı Adem'le Havva'ya bir buyruk verdi. O buyruk onlar için yararlıydı. O sonsuz zenginlikten yararlanabilmesi için o buyruğa itaat etmeleri gerekiyordu. Ama itaatsizlik onların acı sonu oldu. Ama Rab seviyor. Rab sevmeye devam ediyor. Rab yüreklerin kapısını çalıyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Rab vaadinde gecikmedi. Rab bizim için sabrediyor ve bizim için kapıyı sabırla çalıyor. Ey bütün yorgun olanlar, yükleri ağır olanlar, bana gelin. Ancak ben sizi rahatlatırım diyor. Rab hepinizi bereketlesin ve bu sözler her birimiz için birer ışık olsun yaşamlarımızın her alanında. Amin.